Ayrım 34. Olasılıksız. Adam Favor. Sayfa 436. Karanlık iyiydi. Aydınlıktan iyiydi. İlaçların etkisi geçiyordu. Kane artık kaçabilirdi. Bedenini değil ama zihnini kurtarabilirdi. Kendini her ana bıraktı. Burada zaman zaten soyut bir kavramdı. Şimdiye, geçmişe ve geleceklere bakınca bu sefer farklı bir şey sezdi. Bu sefer tek başına değildi. Bir kadın vardı. Hem genç hem de çok ama çok yaşlı. Göremediği halde onun güzel olduğunu biliyor. Onun gibi kadının da bilgisi sonsuz. Ama Kane'in aksine kadın onun içinde, onun ruhuna akıyor. Birden Kane'i her şeyi anlıyor. Kadın, anlıyor musun? Kane, evet, gelecek onu görene kadar şekilsizdir. Bir parayı havaya attığında iki olası gelecek vardır. Birinde para yazı gelir, diğerinde tura. Ama sen görene kadar ikisi de değildir. Kadın, evet, işte bu yüzden partiküller aynı anda her yerdedir. Çünkü aynı anda tüm geleceklerdedirler. Kane, ama bu Laplace'ın şeytanı ile ters düşüyor. Laplace, şimdi de her şeyi bilirsen, geçmişte ve gelecekteki her şeyi bilebileceğini söylüyor. Laplace'ın teorisi doğruysa, o zaman gelecek önceden belirlenmiş, tekil. Ama gelecek tekil değil, sonsuz. Kadın, Laplace'ın teorisi tamamlanmamış. A'nın geçmişi için doğru ama geleceğini kapsamıyor. Kane, Laplace'ın şeytanı geçmişteki her şeyi biliyor. Çünkü geçmiş hep tekil. Çünkü tüm ayrımlar ileri doğrudur. Ama Laplace'ın şeytanı tam olarak geleceği bilemez. Çünkü birden fazla var. Laplace'ın şeytanı tüm olası gelecekleri bilir. Kadın, evet, A'nın geleceği olasılıklıdır. Şimdilerin hepsini çok belirgin bir şekilde gördüğün için tüm olası gelecekleri görebilirsin. Ama bunlar sonsuz. Gerçek, düşüncenin bir yansımasıdır. Her öne atılan dalda kendi gerçeğini seçersin. Çünkü hangi anı düşünmek istediğini seçersin. Kane, anlıyorum. Bu yüzden her anı gözlerin açıkken göremiyorum. Çünkü evreni görürken şimdiye kilitleniyorum ve olası geleceklerini göremiyorum. Kadın, evet. Kane, ama neden ben? Neden ben şeytanım? Neden başkası değil? Kadın, bu da olasılıkla ilgili, aynen çan eğrisi gibi. Herkeste şeytana özgü güçler var aslında. Bazılarının güçleri zayıf, bazılarınınki güçlü. Çok az kişide hiç yok. Bu yüzden de birkaçında hepsi olmalı. İşte bunlar da şeytanlar. Kane, eğer herkeste bir nebze yetenek bile olsa, bir şeyler varsa, ben neden her anda başkalarını bilmiyorum? Kadın, her an onların bilinçaltında var. Görebiliyorlar ama anlayamıyorlar. Bazen bir yankı olarak var sadece. Kane, bir olayı önceden yaşamışsın veya görmüşsün gibi hissetmek gibi mi? Kadın, evet. Bu anın geçmişinde görüldüğü şekliyle olası geleceklerden biri. İnsanlar gördükleri geleceklere giden yolu her zaman izlemezler. Ama izlerlerse ve bu gerçekleşirse, bu bilinçte birden ortaya çıkar. İşte dejavu denilen şey de budur. Kane, herkesin farklı yetenekleri var demek. Kadın, evet, bazılarınınki zayıf, bazılarınınki güçlü. Zayıf olanlar ileriyi göremezler. Olası gelecekleri göremedikleri için hareketlerinin sonuçlarını tahmin edemezler. Hayat boyu kör ve aptalmış gibi yaşarlar. Kararları gelişi güzeldir, kararlarının sonuçları da öyle. Güçlü yeteneği olanlar çoğu şeyi görebilirler ama gördükleri bilinç altındadır. İyi fikirlerine öngörü, içgüdü ya da bir duyguya kapılmak derler. Aslında bu fikirler her anda gördükleri olası geleceklerden kaynaklanır. Her anda herkes için mükemmel ve mutlu gelecekler de vardır. Güçlü yetenekleri olanlar gelecekteki kendilerinin kararlarına uyarlar ve aynı her şeyi yaparlar. Bu nedenle de kararları doğrudur. Bilinçaltlarında bu kararların doğru olduğunu, onlara mutluluk getireceğini bilirler bir şekilde. Kane, benim gibi başkaları var mı? Başka şeytanlar var mı? Kadın, evet, anda daha çok şeytan vardır. Sokrates, Büyük İskender, Julius Caesar, Molière, Napolyon Bonaparte, Hermann von Holtz, Vincent van Gogh, Alfred Nobel. Hepsi birer şeytan. Kane, hepsinin de benim gibi epilepsisi vardı. Zaten nöbetler de her anın bize yüklendiği anlar. Kadın, evet, her anı gören şeytanlar anda acı çekerler. Kane, anda ne yapmam gerekiyor? Kadın, ne istersen onu. Kendi geleceğini seçme ve böylelikle çevredekilerin de geleceğini değiştirme olasılığın var. Kane, ama hangi kararların doğru olduğunu nereden bileceğim? Her şey birbirine bağlı. Benim için doğru olan bir şeyi seçip başkasına zarar verebilirim. Kadın, kararlar doğru veya yanlış değildir. Kararlar kararlardır. Sen sana göre en iyisini seç. Kane, ama nasıl seçeyim? Kadın, o sana bağlı. Grimes, neler oluyor? Özür dilerim Doktor Jimmy, elektriklerde bir sorun var. Bana bunları anlatma diye bağırdı Forsti telefonda. Çıldırmak üzereydi. Sorunu hallet, bunu yapabilecek misin? Bana baktın ha Jimmy, dedi Grimes. Elimden geleni yapıyorum, bu konuşma bitmiştir. Grimes telefonu kapadı. Forsti ellerini yumruk yaptı. Salak herif. Bu işler hallolur hallolmaz hemen başkasını işe alacaktı. Grimes'in beceriksizliklerinden bıkmıştı. İki yönlü aynaya döndüğünde hiçbir şey göremedi. Bir tek kendi nefes alışını duyabiliyordu. Bu camsız mekanda tek bir ışık kuzmesi bile yoktu. Kalbi hızla çarpıyordu. Sanki bu kara peçeyi yok edebilecekmiş gibi sürekli gözlerini kırpıştırıyordu. Ama bu bir işe yaramıyordu. Gözlerini açması veya kapaması hiçbir şey fark ettirmiyordu. Birden kalbi sıkıştı. Tanrım, beta deneyi. Karanlık olduğunda gözlerinin açık olması hiçbir şey fark ettirmezdi ki. İlaç dozları bilgisayarla ayarlanıp verildiğine göre de elektrik olmayınca uyuşturucu da verilmiyor demekti. Denek 10 dakikaya kalmaz uyanırdı. Forsti birden eskisinden bile daha fazla korktu. Telefonu kaldırıp Grimes'in numarasını çevirdi. Hemen ışıkları aç diye emretti Grimes'a. Olur, dedi Grimes dalga geçer gibi. Ben de aslında aynen öyle yapmayı planlıyordum. Aynı şeyi düşünmüşüz. Sen benden uzun yaşayacaksın Jimmy. Grimes, ciddiyim. Anlamıyorsun. Hemen ışıkları yakman çok önemli. Doktor Jimmy, dedim ya, elimden geldiğince hızlı çalışıyorum. Seninle telefonda konuşmak beni yavaşlatıyor. Son kelimeyi hece hece söylemişti. Sanki vurgulamak ister gibi. Şimdi bana söyleyeceğin başka bir şey yoksa bırak da işimi yapayım. Yap, dedi Forsti. Telefonu sertçe kapatırken kalbi hızla çarpıyordu. Bir şeyler yapmalıydı ama ne? Terli ellerini önlüğünün ceplerine sokup odada volta atarken nefes almaya çalıştı. 3 adım atınca dizini dosya dolabına çarptı. Siktir, diye bağırdı acıdan dizine yapışarak. Karanlıkta uzanarak sandalyesini bulup dizini ovuşturarak oturdu. Cebinde elini açıp parmaklarını esnetti. Uzun ince bir şey geldi eline. Unutmuştu bunu. Cebinden çıkarıp yanındaki düğmeye bastı. İncecik el fenerinin ışığı ortalığı aydınlatınca bir an için gözleri kamaştı. Forsti rahatlayarak iç geçirdi. Işığı 2 yönlü aynaya yansıttı. Ama bir tek kendini ve duvardaki gölgesini gördü. Deneye bu şekilde ulaşamazdı. Ama eğer odasına girerse ve ışığı gözlerine tutarsa, o zaman ışıklar gelinceye kadar bir şey yapamazdı Kane. Forsti elindekini kullanarak kapıya kadar gitti ve açmaya çalıştı. Kilitliydi. Ama bu mantıklı değildi çünkü kapı asla içeriden kilitlenemezdi. Elektrikli kilitler hep dışarıdan işliyordu. Tanrım, kilitler de elektriğe bağlıydı. Yine kolu çevirdi ama bunun bir işe yaramayacağını biliyordu. Kendi gölgesine bakıp aynanın diğer tarafında neler olduğunu merak etti. Kapıyı yumruklayıp bağırmaya başladı. Nava neden bayılmadığını anlayamadı. Acaba ayağındaki sancıdan mıydı, yoksa zonklayan bileğinden miydi? Yoksa boynundan oluk oluk akan kandan mıydı? Başını eliyle sildi. Elinde yapış yapış kan vardı başından çektiğinde ama bu Nava'nın kanı değildi. Adamı omuzundan itip nabzını yokladı, nabzı atmıyordu. Rahatlayarak iç geçirdi. Saatine baktı. 11.01. 7 askeri de alt ettiğine göre artık alarm çalsa da endişelenecek bir şey yoktu. Ama tamamlanması gereken bir iş vardı. Grimes ona elektriği kestiği anda binadakilerin yer altındaki laboratuvara bir ekip yollamalarının 10 dakika süreceğini söylemişti. Normalde 6 tane güvenlik görevlisini gözü kapalı hallederdi ama şu haliyle bunu yapabilecek durumda değildi. Bilekliğine bakılırsa Kane'i kurtarmak için 8 dakika 15 saniyesi vardı. Nava esmer adamın Sig Sauer'ini eline aldığında ağırlığını hissetti. Sol ayağına basamıyordu ve yer kanla kaplı olduğu için kaygandı. Ayakta durabildiğince duvara yaslandı nefes nefese kalarak. Bir an için bayılacağını düşündü. Kırık bileğini yerine oturturken sancıdan sanki kemikleri bile bağırdı. Gözleri açıldı. Dişlerinin arasından sırt çantasını tutmaya çalışırken diğer eliyle fermuarlı bölmenin içini aradı. Gece görüşü gözlüklerini takıp olanca hızıyla koridorda ilerledi. İş işten geçmeden önce David'e ulaşması gerekiyordu. Grimes kulaklığını çıkarırken kıkırdıyordu. Doktor Jim'i nöbet geçiriyordu. İnanılmazdı. Grimes çıldırmış bilim adamını kayda almayı çok isterdi. Sonra da Doktor Jimmy'nin bağırışlarını bilgisayarına fon müziği olarak yüklerdi. İşte bu muhteşem olurdu. Gelecek sefere bunu kesinlikle yapacaktı. Tabii Doktor Jimmy bu arada kalp krizi geçirip de ölmezse. Her şey o kadar kolay olmuştu ki David Kane'in ne kadar akıllı ve cesur olduğuna inanamıyordu. Kane nasıl anlamıştı saksının içine bir alıcı yerleştirdiklerini? Bir de önüne oturup planını anlatmıştı. İşte bu cesaret isteyen bir şeydi. Eğer Grimes bunu görmeseydi, Kane hapı yutmuş olacaktı. Dahası, eğer Grimes yerine Forst'i görseydi, o zaman Kane'in manitası bir tuzağa düşecekti. Ama David Kane'in şansı yaver gitmişti ve her şey planladığı gibi olmuştu. Grimes, Kane'in evindeki kayıtları ilk gördüğü anı düşündü. Tam Crow'un ekibi gelmeden önceydi bu. Kane'in dudaklarını oynattığı görünce sesi açmış ve hayatının sürpriziyle karşılaşmıştı. Bu Stephen Grimes'a bir mesajdır. Beni dinlediğini biliyorum. Martin Crowe da beni yakalamaya geliyor. Beni yakalayınca kaçmak için senin yardımına ihtiyacım var. Yardım edersen $1,000,000 kazanacaksın. Şunları yapmanı istiyorum. Kane ayrıntılı bir şekilde kaçış planını anlatmıştı. Grimes'a ışıkları kapattırması dahi yaneydi. Grimes'a bir barı arayıp Nava ile görüşmesini söyledi. Ona planı anlatacaktı. Nava, Grimes'ın Kayman Adaları'ndaki gizli hesabına parayı yatırdıktan sonra da Grimes ona şemaları ve alarm kodlarını yollamıştı. Sonra da sahte kimliği yapmış ve bilekliği tasarlamıştı. Bunları da dışarıda Forstin'in arabasının altına bırakmıştı. Hayatında bu kadar fazla parayı hiç bu kadar kolay kazanmamıştı. Kane'in kaçmasını istiyordu, umuyordu daha doğrusu. Eğer operasyon başarılı olursa, Nava ona $500,000 daha vaat etmişti. Doktor Jimmy ile çalışmak sandığından daha da karlı bir işti. Grimes'in kulaklığı titreşti. Grimes, buyurun. İçeride kilitli kaldım. Forst'i gerçekten keçileri kaçırmak üzereydi. Ne diye sordu Grimes gerçekten anlamayarak. İçeride kilitli kaldım. Tüm kapılar elektronik, salak herif. Ha, anladım dedi Grimes gülmemeye çalışarak. Unutmuşum. Olduğun yerde kal. Birkaç dakikaya kalmaz elektriği devreye sokuyorum. Ne demek olduğun yerde kal? Hemen birini gönder. Beni buradan çıkarsın. Doktor Jimmy, şu anda elimde acil iş var dedim ya sana. Odadan çıksan nereye gideceksin ki zaten? Tüm binada elektrik yok. Deneye ulaşmam gerek. Forsti artık keçileri kaçırmış kıvama gelmişti. Beni anlıyor musun salak herif? Deneye ulaşmam gerekiyor. Yoksa hepimiz boku yeriz. O yüzden hemen, anladın mı? Hemen birini yolla. Tamam, tamam dedi Grimes. Birini yollarım. Şu işi hemen dedim dedi Forsti garip bir sakinlikle. Bu hali daha tedirgin ediciydi sanki. Şimdi, hemen birini yolla. Tamamdır, başka? Forsti bir şeyler homurdanıp telefonu yine yüzüne kapadı. Grimes bir an için irkildi. Forst'in sesinde hissettiği dehşet onu da etkilemişti. Forst diye cehennem azabı çektirmeyi seviyordu ama belki de birini göndermeliydi. Çünkü işini kaybederse böyle ek işler de yapamazdı. Dur bir dakika, çıldırmış olmalıydı. Doktor Jimmy sırf karanlıktan korkuyor diye yarım milyon doları riske atacak değildi. İletişim sisteminin numarasını çevirdi, sistemin kodunu girdi ve uygun seçeneği tuşladıktan sonra da telefonu kapadı. Eğer Forsti onu işten kovacaksa kovabilirdi. Bugünden sonra uzun bir tatile çıkacak kadar parası vardı. Çevresini saran karanlığın içinde Forsti'nin kalbi çok hızlı çarpıyordu. Küçük fenerin ışığı korkusunu yenmesine yardımcı olmuyordu. Neden birinin gelip kapıyı açması bu kadar uzun sürüyordu ki? Grimes'i arayalı 5 dakika olmuştu, değil mi? Karanlıkta parlayan saatine baktı. Daha 90 saniye olmuştu aslında. Yine de 1,5 dakikada nöbetçilerden birinin gelip çıkarmış olması gerekiyordu Forsti'ye. Önündeki siyah aynaya baktığında saatinden yansıyan ışıktan bir tek kendisini gördü. Çok geç olmadan yandaki odaya ulaşmalıydı. Denek her an kendine gelebilirdi. Hala biraz Torzi'nin etkisi altında olacaktı. Aslında uyanıp da kaçmaya çalışma olasılığı çok düşüktü. Olasılığı düşük müydü? Kendi kendini azarladı. Artık düşük olasılıklı diye bir şey yoktu. Forsti telefonu kaldırıp yine Grimes'i aramak istediğinde telefon kesilmişti. Düğmeye basıp bekledi dua ederek. Hat hala kesikti. Ahizeyi telefona vurdu, vurdu, vurdu ve artık delirmeye bir adım daha yaklaşmıştı. Nava derin derin nefes alarak kapıya yaslandı. Koridor boyunca 2 defa durup dinlenmek zorunda kalmıştı. Sol ayağı ağırlaşmıştı. Her attığı adımda mide bulandırıcı bir şekilde kan fışkırdığını duyabiliyordu. En azından çizmesinin demir ucu yüzünden mermi hala ayağındaydı. Ve çıkış yarası yoktu. Yani kanı oluk oluk boşalmıyordu. Kan kaybından bayılmadan önce ne kadar ayakta kalabileceğini düşündü. En fazla 15 dakika. Neyse, yakında öğrenecekti zaten. Son bir nefes aldı. Olabildiğince dik durarak zorladıysa da kapı açılmadı. Cebinden adamın parmağını çıkarıp tarayıcıya bastırınca da hiçbir şey olmadı. Kahretsin. Elektronik kilitler de işlemiyordu. 2 adım geri çekildi. Sırt çantasından çıkardığı tabancayla kapı koluna 3 el ateş attı. Kapıdan geçip koridor boyunca ağır aksak yürümeye devam etti. Geldiği yöne doğru gidiyordu. Aydınlıkken rahatsız edici olan bu koridor, ışıklar sönünce korkunç ve klostrofobikti. Burada, yerin 10 metre altında ölmek istemiyordu. Odaklanmalıydı. Kane'e odaklanmalıydı. Hedefine, amacına. Sonunda duvarda üzerinde D blok yazan bir levha gördü. Yaklaşıyordu. Güvenlik sistemine ilk baktığında David'i kardeşinden bu kadar uzağa koymaları garibine gitmişti. Aslında Jasper D8'deydi. David de hemen yanı başındaydı. En yakınındaki kapıya yaslanıp nefes aldı. D6'daydı. Neredeyse gelmişti. Derin bir nefes verip yoluna devam etti. Hava ağırlaşmasına rağmen birden Nava soğuktan ürperdi. Kan kaybından üşümeye başlıyordu. Bir adım daha atmaya zorladı kendini. Sonra bir adım daha. D8. Bir adım daha yaklaşıyordu. Koridorun sonundaki odaya sürükledi kendini ve son damla adrenalin sayesinde birden enerji hissetti. D onun dibindeydi. Silahını kaldırdı. Kane bu odada olmalıydı. Mutlaka burada olmalıydı. Çünkü eğer değilse ikisi de buradan sağ çıkmayacaktı. Kapıya nişan alıp ateş etti. Kane gözlerini açmaya çalıştı ama zaten gözleri açıktı. Beyninde inanılmaz bir ışık gördü. Gözlerini kapamak istediyse de kollarını kıpırdatamadı. Gözlerini bile kıpırdatamıyordu. Paralize olmuştu. Hayır, dur. Paralize olsa yine de gözlerini kırpabilirdi, değil mi? Bir inleme duydu. Sonra da kendisinin inlediğini anladı. David, konuşabiliyor musun diye sordu bir kadın. Onu tanıyordu. O. Ben Nava Kane. Seni buradan çıkartacağım. Nava. Onu kurtarmıştı. Arkadaşına götürmüştü. Sonra bir şey olmuştu, önemli bir şey. O kadar aklı karışmıştı ki sanki beyninde pamuk vardı, ışık vardı. Biri parmaklarıyla yüzüne dokundu, göz kapaklarına. Bir metal klik sesi duyulunca artık göz kapaklarını oynatabildiğini fark etti. Şimdi de sol göz kapağını oynatabiliyordu. Göz kapakları sanki kuruyup katılaşmış gibi acıyordu. Acıya rağmen gözlerini kapayabilmek çok güzel bir şeydi. Ah dedi birden sol kolunda bir sancı hissedince. Pardon, kolundaki iğneyi çıkarıyorum dedi özür dileyerek Nava. Neredeyse çıktı. Biraz daha acıdı canım. İğne çıkınca koluna kan geldi. Kanamayı durdurmak istercesine kolunu bükmeye çalıştığında soğuk metal bileklerini kesti. Diğer kolunu da denedi. Aynı şekilde o kolu da bağlıydı. Ayakları ve bacakları da metal şeritlerle bağlanmıştı. Hatırlamaya çalıştı. Yakalanmıştı. Bu odada uyanmıştı. Sandalyeye bağlıydı. Çevresine bakındı. Nava onunla ilgileniyordu. Başını üstünde bir çift gözlük vardı. Masanın üstüne koyduğu bir ışıktan oda aydınlanmıştı. Gölgeler vardı her yerde. Nava göremeyeceği bir yere doğru eğildi. Sonra bir şeyin yırtıldığını duydu. Nava bileğiyle metal kelepçelerin arasına kumaş sokuşturuyordu. David, kelepçeye freon sıkacağım. Bir an buz gibi olacak. Kane bir tıslama sesi duydu. Ve birden metalin altındaki bileği buz keser gibi oldu. Hareket etme. Daha Nava'nın ne dediğini anlayamadan Kane cam kırılıyormuş gibi bir ses duydu. Kolunu oynatabiliyordu. İyi misin? Evet galiba dedi Kane aslında uyuşmuş olan kolunu yavaşça bükerek. Hala kendini yorgun ve aslında hantal hissediyordu. Nava diğer kolunu ve bacaklarını açmaya koyuldu. Tam son metal parçasını spreylemişti ki Kane bir ses duydu. Sanki duvarlara bir şeyler fırlatıyorlardı. İkisi de sesin geldiği yere doğru döndüler. İlk başta aynada bir karartı gördüler. Bir tek. Ama yakından bakınca sanki aynanın diğer tarafında bir toplu iğne ucu büyüklüğünde bir ışık vardı. Yine aynı ses duyuldu. Birden Nava ve Kane'in yansımaları patladı ve ayna binbir parçaya ayrıldı. Kane uçuşan cam parçalarından kendini korumak için kolunu kaldırdı. Çevrelerine cam parçaları yağıyordu. Binlerce küçük ayna onlara doğru uçuşuyorlardı. Birkaçı Kane'e saplandı. 7000'lik çizikten kan akarken Kane kendine gelmeye başladı. Ama onu tamamen ayıltan deli adamın bağırtısıydı.
34. ayrımın sonu.
Sayfa 447.